Hezekiel kitabının 8. bölümüne geldik. Şimdi Hezekiel'in peygamberliğinin ikinci ana bölümüne geliyoruz. Kitabın bu kesiminde Yeruşalim ve İsrail'in esirliği gerçek olur ve Rabbin yüceliği de Yeruşalim'deki tapınaktan ayrılır. 8. bölümde Hezekiel Rabbin yüceliğinin başka bir görümünü görür. Görüm Hezekiel'i Yeruşalim'e götürür ve Tanrı'nın yüceliği Yeruşalim'deki tapınakta görünür. Daima şu soru sorulur. Hezekiel gerçekten Yeruşalim'e götürüldü mü? Ben size değerli dostum kendi görüşümü sunacağım ama bu böyle bir konu ki kimse bu konuda dogmatik olamaz ve ancak birkaç kişi hemfikir olur. Sorunun bir yanıtı şöyledir. Hezekiel sadece bir görüm gördü ve bunu da Kebar Irmağı kenarında gördü. İkinci bir açıklamada şöyle yapılır. Hezekiel Yeruşalim'e gitti ve etrafta dolaştı ve burada kaydettiklerini gördü. Bu yorumlardan hiçbirini ben şahsen kabul etmiyorum. Hezekiel'in deneyiminin elçi Paulus ile Yuhanna'nın deneyimlerinin bir benzeri olduğuna inanıyorum ben. Kutsal kitaptan böyle anlıyorum. Paulus, üçüncü göğe götürüldüğünü söyler 2. Korintoslar 12:1-3'te. Paulus'un bu görümü Listra'da taşlanıp ölüme terk edildiği sırada görmüş olabileceğini sanıyorum. Aslında onun öldüğüne ve Tanrı'nın da onu ölümden dirilttiğine ve o zaman içinde üçüncü göğe götürüldüğüne inanıyorum. Yani Paulus'u öylesine taşladılar ki Paulus orada gerçekten bu taşlar altında aldığı yaralar sonucu öldü. O öldüğünde Tanrı da onu ölümden diriltti. Yuhanna'nın vahiy 4. bölümde yazdığı gibi göğe götürüldü. Burada Yuhanna'nın kilisenin gökte buluşmasının gerçek imanlıların Rab ile buluşmasının bir resmi olduğunu hissediyorum. Vahiy kitabının 2. ve 3. bölümleri sık sık topluluktan söz eder. Ama Yuhanna 4. bölümdeki deneyiminden sonra topluluktan bahsedilmez. Topluluk şimdi Mesih'in gelinidir. Topluluk yani kilise artık yeryüzünde değil. Rab ile beraberdir. Bu nedenle Yuhanna'nın göğe götürülüşünü imanlıların gökte buluşmasının bir resmi olarak görüyorum. Hezekiel, Paulus ve Yuhanna gibi göğe götürüldü. Ama Yeruşalim halkının ve çevredekilerin onun orada olduğunun farkında olduklarını sanmıyorum. Doğal bir durumla uğraşmıyoruz biz burada. Dolayısıyla doğal bir açıklamada bulunamam. Sürgünlüğün 6. yılı, 6. ayın 5. günü evde Yahuda'nın ileri gelenleriyle otururken egemen Rabbin eli bana dokundu diyor Hezekiel. Hezekiel 8. bölüm 1. ayette. Hezekiel ihtiyarların arasında oturuyordu. Orada kasvetli bir kalabalığın oluşunu kafamda canlandırabilirim. Baktım, insana benzer birini gördüm. Görünüşü belinden aşağısı ateşi andırıyor, belinden yukarısı maden gibi ışıldıyordu diyor 2. ayette. Bu 1. bölümde kaydedilen Hezekiel'in görümünün bir kısmına çok benziyor. Tanrı'nın yüceliğinin o muhteşem görümü, Hezekiel kitabındaki her görümün temelidir. Ve kişisel olarak bunun vahiy kitabının da temeli olduğunu düşünüyorum. Eli andıran bir şey uzatıp beni saçlarımdan tuttu. Ruh beni yerle gök arasına kaldırdı ve Tanrı'dan gelen görümlerde Yeruşalim'e iç avlunun kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü. Tanrı'nın kıskançlığını uyandıran kıskançlık putu orada dikiliydi. Ovada gördüğüm görümdeki gibi İsrail'in Tanrısının görkemi oradaydı diyor Hezekiel 8. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Eli andıran bir şey uzattı diyor. Tanrı ruhtur. Benimki gibi bir eli yok. Ancak kutsal yazılar bana Tanrı'nın elinin işinin göklerde olduğunu söylediğinde bunu anlayabilirim. Çünkü Tanrı'nın bir eli olmadan dünyayı nasıl yarattığını anlayamazdım. Kutsal yazılar sınırsızlığı anlamamıza yardımcı olmak için bizim sınırlı olan terminolojimizi kullanır. Yani Tanrı biz onun söylediklerini anlayalım diye bizim dilimizi kullanıyor. Bizim anlayabileceğimiz terimleri kullanıyor. Beni saçlarımdan tuttu. Hezekiel'in sakalını ve saçlarını bizzat kendisinin kazıdığını anımsayacaksınız. Ama bunu yapalı bir yıl oldu ve saçları yine uzadı. Tanrı onu başının bir perçiminden tuttu. Ve sonra diyor, ruh beni yerle gök arasına kaldırdı ve Tanrı'dan gelen görümlerde Yeruşalim'e iç avlunun kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü. Hezekiel aslında Tanrı'nın ruhu tarafından Yeruşalim'e götürüldü. Bedeninin de kendisiyle beraber gidip gitmediğini tartışacak değilim ama gittiğini düşünmeyi tercih ediyorum. Hezekiel'in Yeruşalim'e çekilmesi kutsal yazılarda yeni bir şey değildir. İlya göklere çıkarıldı ve yeni antlaşmada Filipus ile ilgili şu sözleri okuyoruz. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içerisinde yoluna devam etti. Hatırlayacaksınız. Habercilerin İşleri 8. bölümde geçen şu olayı hatırlayacaksınız. Rabbin bir meleği Filipus'u kalk güneye doğru Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola çöl yoluna git demişti. Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya'ya kraliçesi Kan'daki vezirlerinden biriydi. Kraliçenin büyük hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a git dedi, şu arabaya yetiş. Filipus arabaya yetişti ve onun bir kitap okuduğunu gördü. Sonra Filipus, acaba okuduklarını anlıyor musun diye sordu. Bu hadım, biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki dedi. Ve Filipus da ona bütün Rabbin müjdesini iletti. Habercilerin İşleri 8. bölüm 38. ayette sonra diyor arabanın durmasını buyurdu. Filipus'la hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Neden? Çünkü bu hadım Filipus'un anlatmasıyla okuduklarını anladı ve iman etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içerisinde yoluna devam etti. Filipus bedence uzaklaştırıldı ve İlya peygamberde olan da tümüyle aynısıydı. Hezekiel'in yaşadığı da büyük olasılıkla aynı deneyimdi. Yeruşalim'e iç avlunun kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne Hezekiel'i götürdü. Tanrı'nın kıskançlığını uyandıran kıskançlık putu orada dikiliydi. Bu kıskançlık putunun Manasse'nin tapınağa koyduğu puta bir gönderme olduğuna inanıyorum. Örneğin 2. Krallar 21 ve 2. Tarihler 33'e bakabilirsiniz bu konuda. Belki o eski put bir köşeye atılıp orada bir süreliğine unutulmuştu. Oysa şimdi Hezekiel'in zamanında tövbe ederek Tanrı'ya dönmesi gereken halk o puta yeniden tapıyor. Hezekiel'in 8-10. bölümlerinde Rabbin yüceliğinin tapınaktan ve İsrail'den adım adım geri çekilişini göreceğiz. Aslında yüceliğin Manasse'nin krallığı döneminde ayrıldığını ve Hezekiel'e de burada onun görümünün verildiğini hissediyorum. Birçok kutsal yazı yorumcusunun yüceliğin esir düşme zamanında ayrıldığına inandığını biliyorum ama ben bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Rabbin yüceliği ayrıldı evet ama yücelik Manasse'nin kötü krallığı döneminde ayrılmadıysa İsrail tarihinin başka bir döneminin yüceliğin ve Tanrı'nın huzurunun ayrılmasına neden olabileceğini düşünemiyorum. Bu bölümde yüceliğin ayrılışının tam görümünü görmeyiz. Burada yüceliği ve sonra halkın Tanrı'ya dönmemesinden dolayı yüceliğin tapınaktan ayrılışını ve şehrin üzerinden doğuya gidip orada beklediğini görüyoruz. 10. bölüme kadar yüceliğin son ayrılışını görmeyeceğiz. Manasse'nin krallığından sonra Rabbin yüceliğinin tapınakta olduğuna dair herhangi bir kanıtın olduğunu sanmıyorum. Bu görüm Tanrı'nın ne kadar merhametli olduğunu göstermek için Hezekiel'e verildi. Ayrılmaktan nefret ediyor ve İsrail halkının kendisine döndüğü takdirde onları kurtarmak için hazır bekliyordu. Ama o aynı zamanda evrende kötülüğe izin vermeyen doğru ve adil bir tanrıdır. Kendisiyle çelişkiye düşene izin veremez. Bugün Tanrı bizi doğruluğumuza ve yetkinliğimize göre kurtarmıyor değerli dostum. Mesih inancını ayrı kılan, özel kılan da budur. Tanrı'nın kendisi kurtuluştur. Bu nedenle Tanrı bizi bizim iyiliklerimize bakarak, doğruluğumuza ya da yetkinliğimize bakarak kurtarmıyor. Ona bunları sunacak durumda da değiliz. Yani Tanrı'ya hiçbir zaman doğruluğumuzla, yetkinliğimizle, iyi işlerimizle gelemeyiz. En iyi doğruluğumuz, iyi işlerimiz Rab'bin önünde kirli paçavra gibidir. Doğruluktan daha az olan bir şeyi kabul edemez Tanrı. %100 kusursuzluk arar. Bu nedenle de insan için gerekli olan kurtuluşu, kefareti sağlamalıydı Tanrı. Biz de Rab İsa Mesih'e imanla onun yoluna gelmeliyiz. Bunu yapmazsak Tanrı'ya karşı gelen eski benliğimize sahip oluruz ve Tanrı da buna evreninde izin vermez. Bir polis nasıl bir suçluyu evinde saklamazsa Tanrı da bunu yapmaz. Sonra bana ey insanoğlu kuzeye bak dedi. Baktım sunak kapısının kuzeye bakan giriş bölümünde duran kıskançlık putunu gördüm diyor Hezekiel 8. bölüm 5. ayette. Tapınak kirletilir. Halk artık diri ve gerçek olan Tanrı'ya tapmıyor ve böylece ilk iki buyruğu yerine getirmiyor. Yani Tanrı'nın verdiği 10 emirden ilk iki tane buyruğu yerine getirmiyor. Beni avlunun giriş bölümüne getirdi. Baktım duvarda bir delik gördüm. Bana haydi duvarı del insanoğlu dedi. Duvarı deldim, orada bir kapı gördüm. Bana içeri gir de burada yaptıkları kötü ve iğrenç şeyleri gör dedi. Hezekiel 8, 7-9 ayetler arası. Hezekiel yukarıda ruh olarak varsa o zaman delikten nasıl geçer? Bir ruh nasıl bir delik açar? Bir ruh olsaydı delik açmasına gerek olmayacaktı. Bedence orada olduğuna, bir delik açtığına ve bodruma ya da mağaraya getirildiğine inanıyorum. Peki orada ne bulur? Böylece içeriye girip baktım. Duvarın her yanına çeşit çeşit sürüngen, iğrenç hayvan şekilleri ve İsrail halkının bütün putları oyulmuştu diyor 10. ayette. Bu insanlar yaratıcı yerine yaratığa tapıyorlar. Bu alçalabilecekleri en son noktaydı. İnsan diri ve gerçek olan Tanrı'yı reddettikten sonra ancak böyle bir şeye döner. Çıkış zamanında da Mısır'da yaptıkları buydu. Yani kölelikten kurtulup Mısır'dan çıktıkları zaman. Her tür hayvana tapınıyorlardı. Bu nedenle Mısır'ın üzerine gelen felaketler Mısır'ın farklı tanrılarını, putlarını hedef almıştı. Romalılar 1. bölümde şu sözleri okuyoruz. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Onlar Tanrı ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Bu değerli dostum İsrail'in etrafındaki uluslarla aynı seviyeye düştüğü, diri ve gerçek olan Tanrı için artık tanıklık etmedikleri anlamına gelir. Putlara döndüler, puta tapmaya başladılar. İşte bu nedenle o da tapınağı yok edecektir. İsrail ileri gelenlerinden 70 kişiyle Şafan oğlu Yazanya orada putların önünde duruyordu. Her birinin elinde bir buhurdan vardı. Buhurun kokusu bulut gibi yükseliyordu. İnsanoğlu, İsrail halkının ileri gelenlerinin kendi putlarının odalarında karanlıkta neler yaptıklarını gördün mü dedi. Onlar Rab bizi görmüyor, Rab ülkeyi bıraktı diyorlar. Hezekiel 8. bölüm 11-12. ayetler. Tanrı'yı bertaraf etmiş olduklarını görüyorsunuz. Onun onları görmediğini söylediler. Ve bugün Tanrı'nın ölü olduğunu söyleyenler, aslında Tanrı'nın bize bakmadığı, ona karşı sorumlu olmadığımızı, ona karşı borçlu olmadığımızı ve istediğimiz gibi yaşayabileceğimizi söylüyorlar. İşte İsrail'in de yaptığı buydu. Güya bu puta tapıyorlardı ve bunu da gizlice yapıyorlardı. Gizli bir yerden bahsedin. Orada tapınakta bir tane vardı. Dostum bugün Tanrı'nın yeryüzündeki tapınağı imanlının bedenidir. O sizin kafanızda ve yüreğinizde olup bitenlerden hoşnut mu? Bana yine daha iğrenç şeyler yaptıklarını da göreceksin dedi. Bundan sonra beni Rabbin tapınağının kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü. Orada oturup Tammuz için ağlayan kadınları gördüm. Bana insanoğlu bunu gördün mü? Bundan daha iğrenç şeyler de göreceksin dedi diyor Hezekiel 8. bölüm 13-15 ayetlerde. Bir put olan Tammuz için ağlayan kadınlar orada oturmaktaydılar diyor. Bu aslında çok korkunç, çok kötü bir şeydi. Tammuz, Babil'in dumuzisi, bahar bitkisi tanrısıydı. Sonbaharda ve kışta ölür ve yazın dirilerek geri dönmek üzere ölüler diyarına gidiyordu. Bu tanrıya Fenike'de tapılırdı ve Tammuz'un karşılığı olan Adonis'in yerine de Yunanistan yayıldı. Buradaki ağlayan kadınlar bu tanrının ölümünü kutluyorlardı. Ona tapınma aslında doğaya tapınmaydı ve buna bağlı olarak ahlak dışı törenler oluyordu. Beni Rabbin tapınağının iç avlusuna götürdü diyor Hezekiel. Hezekiel kitabı 8. bölüm 16. ayette. Tapınağın girişinde eyvanla sunak arasında 25 kadar adam vardı. Sırtlarını Rabbin tapınağına, yüzlerini doğuya dönmüş güneşe tapınıyorlardı. Güneşe tapınmak iğrençliklerin en büyüğüydü. Bu tapınak da eyvan ile sunak arasında oluyordu. Bundan daha çok alçalamazlardı. Bana insanoğlu bunları gördün mü dedi. Yahuda halkı burada yaptığı iğrenç şeyler yetmiyormuş gibi ülkeyi zorbalıkla doldurup beni sürekli öfkelendiriyor. Bak dalı nasıl burunlarına uzatıyorlar diyor 17. ayette. Ve işte dalı burunlarına uzatıyorlar. Bu çok çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Yahudi yorumcular bunun şok edici, alçaltıcı ve haysiyet kırıcı dini törenler olduğunu söylemiştir. Belki bu bugün nanik yapan biriyle kıyaslanabilir. İşte Tanrı'ya yaptıkları budur. Bu kadar alçalmış oluyorlar. Bu kadar Rabbe sırtlarını dönmüş oluyorlar. Tanrı şimdi kızgınlığını ifade eder. Bundan ötürü onlara öfkeyle davranacak, acımayacağım, onlara merhamet göstermeyeceğim, onları esirgemeyeceğim, yüksek sesle beni çağırsalar bile onları dinlemeyeceğim. Hezekiel 8. bölüm ayet 18. İsrail sınırı aştı. Bundan daha fazla alçalamazlardı. Bundan daha fazla Rabbe sırt dönemezlerdi. Tanrı da şimdi onları yargılayacaktır. Değerli dostum, Tanrı sizi seviyor. Ve ona imanla ve Mesih'e kurtarıcınız olarak güvenerek gelirseniz, Rab sizi kurtaracaktır. Evet, bu Tanrı'nın bizlere olan sevgisi, inayetidir. Rab bizleri sevdiği için, bizlere inayetini bol bol döktüğü için kurtarıyor. Nasıl? Mesih'e iman ettiğimizde. Çünkü Mesih bizim yerimize günah oldu. Rab bizi yargılayacağı yerde Mesih'ini yargıladı ki bizi kurtarsın. Ve bu nedenle Mesih tek aracıdır. Mesih'e iman ettiğimiz an Tanrı bizi bağışlar ve kurtarır. Tanrı ama aynı zamanda yargılar. O kutsal ve adil bir Tanrı'dır. Doğru olan bir Tanrı'dır ve bunun içinde özür dilemez. Tanrımız kutsal bir Tanrı'dır. Biz de Paulus'la beraber Tanrı'da adaletsizlik mi var? Kesinlikle hayır diyebiliriz. Tanrı yaptığı her şeyde haklıdır. Yargılarsa bunu yapmakta haklıdır. Bu kuşağa Tanrı'nın haklı olduğu gösterildiğinde bunun onlar için gözlerinin açılması olacaktır. Tanrı günahı yargılayacaktır değerli dostum. Bugün de Tanrı günahı yargılamaktadır. Er geç Tanrı'nın yargısı günah üzerine gelecektir. Aynı zamanda bugün bir kayra dönemidir, inayet dönemidir. Tanrı kurtarmaya devam etmektedir. Gönderdiği kurtarıcı Mesih ise aracılığıyla. Kişi ya Mesih'e iman edecek, günahları bağışlanacak ve kurtulacaktır, ya da Mesih'i reddedecektir ve Tanrı'nın yargısı onun üzerine gelecektir.